Eshab-ı kiramın mezhebi. Sual. Herkes Kur'an'a bağlanmalı. Çünkü peygamberin ve eshabın mezhebi mi vardı? Cevap. 1000 küsur yıldan beri herkes bir mezhebe bağlıyken, böyle sorularla zihinleri bulandırıp, herkesi başıboş, mezhepsiz yapmaya çalışmak yanlıştır. Dini delillerden anlamayanlara iki akli örnek verelim. Milli eğitime bağlı okullar, sınıflar, müdürler, öğretmenler ve öğrenciler vardır. Okulla sınıf, müdürle öğretmen mukayese edilmez. Çünkü hepsinin görevleri farklıdır. Öğretmenle öğrenci de mukayese edilmez. Öğrencileri müdür veya öğretmen yerine, öğretmenleri de öğrenci yerine koymak yanlış olur. Öğretmen veya müdür hangi sınıfın öğrencisi denemeyeceği gibi, şu öğrenci hangi okulun müdürü denmez. Öğretmen ve müdüre öğrenci denmez. Atalarımız temsilde hata olmaz demişlerdir. Müçtehit alimler birer öğretmen gibidir. Mutlak müçtehitlerse müdür gibidir. İnsanlar da öğrenci gibidir. Öğretmene bu hangi okulun müdürü denmeyeceği gibi, öğrenciye de hangi okulun öğretmeni denmez. Öğrenciler öğretmene tabi olduğu gibi, insanlar da müçtehide tabi olur. Öğretmenler nasıl müdüre bağlıysa, tamamı müçtehit olan eshab-ı kiram da Resulullah Efendimiz'e bağlıydılar. Tabiinde ise müçtehitler ve halk vardı. Halk müçtehitlere tabi oluyordu. Halkın mezhebi tabi olduğu müçtehidin mezhebiydi. Mezhepsiz kimse yoktu. Eshab-ı kiram Resulullah'a değil, biz yalnız Allah'a tabiiz demediler ve demeleri de mümkün değildir. Sıradan bir Müslüman da müçtehide tabi olmam, ben yalnız Resulullah'a tabi olurum diyemez. Müçtehid Allah'ın ve Resulünün emirlerini bildiriyor. Müçtehide uymak Allah ve Resulüne uymak demektir. Bugünse bazı mezhepsizler müçtehide değil Resulullah Efendimize bile tabi olmayı uygun görmüyorlar. Yalnız Kur'an'a tabiiz diyorlar. Nasıl ki öğretmen müdüre, müdür de Milli Eğitim Bakanına, Milli Eğitim Bakanı da başbakana bağlıysa, insanlar bir müçtehide, müçtehitler mutlak müçtehide, mutlak müçtehitler de Resulullah Efendimiz'e bağlıdır. Bağsız, yani mezhepsiz kimse yoktu. Ordudaki misal daha cazip. Bütün subayların bir sınıfı olur. Topçu yüzbaşı, piyade albay gibi. Ama general olunca artık sınıf kalmaz. Topçu general olmaz. Artık o bütün sınıfların generalidir. Generaller de sınıfsız ama onlar da ya havacı ya karacı veya denizcidir. Bunlardan birinde olmayan general olmaz. Bunlar da ordu komutanlıklarına, ordu komutanları da hava, deniz veya kara kuvvetlerine bağlıdır. Kuvvet komutanları genelkurmaya bağlıdır. Dikkat edilirse gerek eğitim sisteminde ve gerekse orduda bağımsız bir kurum yoktur. Herkesin bağlı olduğu, sorumlu olduğu bir yer vardır. İnsanlar birer er gibidir. Bağlı oldukları bölükler, taburlar, alaylar vardır. Ben genelkurmay başkanına bağlıyım, bölük komutanını falan takmam diyemez. Müçtehitler generaller gibidir. Mutlak müçtehitler kuvvet komutanları gibidir. Resulullah Efendimiz de genelkurmay başkanı gibidir. Genelkurmay başkanı hangi bölüğün eri veya hangi kuvvet komutanlığına bağlı denilemeyeceği gibi, eshab-ı kiramın veya Resulullah'ın mezhebi neydi denemez. Bu durum iyice anlaşılınca herkes haddini bilmeli. Er olan erim demeli. Subayla, generalle benim aramda ne fark var dememeli. Bir Müslüman da müçtehitle boy ölçüşmemeli. Hatta peygambere bile uymayıp ben Kur'an'a göre hareket ederim demesi ne kadar yanlıştır. İslam ayrı, mezhep ayrı değildir. Sual. Kur'an varken bir mezhebe uymak uygun olur mu? Cevap. Bazı kimseler de mezhebe uymam, Kur'an'la amel ederim diyor. Bu söz, kanunlara uymam, yalnız anayasaya göre hareket ederim demek gibi yanlıştır. Çünkü anayasada bütün hükümler, bütün cezalar bildirilmemiştir. Anayasa, kanunlara havale etmiştir. Kanunlardan başka tüzükler, yönetmelikler de çıkmıştır. Anayasa varken, kanuna lüzum yok demek ne kadar yanlışsa, Kur'an varken, mezhebe lüzum yok demek, bundan daha yanlıştır. Kur'an-ı Kerim'i, hadisi şerifler, hadis-i şerifleri de mezhep imamları açıklamıştır. Kanunlar, anayasanın gösterdiği yönde hazırlanmış, mezheplerde Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin gösterdiği istikamette teşekkür etmiştir. Hiç kimse, madem mezhep Kur'an ve hadislerin açıklamasıdır, ben de açıklar bir mezhep kurarım diyemez. Çünkü bir kimsenin doktor olmak için tıp kitabı, kimyager olmak için de kimya kitabı okumak kafidir diyerek eline aldığı bir tıp ve kimya kitabıyla doktorluk yapmaya, ilaç imal etmeye kalkışması ne kadar gülünçse, ben de Kur'an'dan, hadisten hüküm çıkarırım demek daha gülünçtür. Ben İslam'a göre hareket ederim, mezhebe uymam demek, ben devletin emrine uyarım ama kanunu, polisi, hakimi dinlemem demeye benzer. Çünkü İslam'a uymak demek, dört hak mezhepten birine uymak demektir. İslam ayrı, mezhep ayrı değildir. Peygamberimiz ve sünnet. Sual: Sünni ne demektir? Cevap: Sünni, sünnete tabi olan demektir. Sünnet kelimesi de yerine göre farklı anlamlarda kullanılır. 1. Kitap ve sünnet ifadesindeki sünnet, hadis-i şerifler demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine sarılırsanız hiç sapıtmazsınız. Hakim. 2. Farz ve sünnet ifadesindeki sünnet, Resulullah'ın emirleri demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ümmetim bozulunca sünnetime uyana şehit sevabı verilir. Hakim. 3. Sünnet yalnız olarak kullanılınca genelde İslamiyet anlaşılır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir zaman gelecek ki ortalık bozulduğu zaman sünnetime, İslamiyete tutunmak, avuçta ateş tutmak gibi olacaktır. Hakim. 4. Sünnet yol, çığır gibi manalara da gelir. Mesela sünneti hasene iyi çığır, sünnet-i seyyiye kötü çığır demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir kimse sünnet-i hasene çıkarırsa, iyi bir çığır açarsa, onun sevabı ve kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabı kadar sevap alır. Bir kimse de sünnet-i seyyiye çıkarırsa, kötü bir çığır açarsa, onun günahı ve kıyamete kadar onu işleyenlerin günahı kadar günah kazanır. Müslim. Sünnet yol demektir. Sünnetullah, Allah'ın yolu demektir. Sünnet-i Resulullah, Resulullah'ın yolu demektir. Sahabilerin de sünneti olur. Hazreti Ömer'in sünneti, Hazreti Ali'nin sünneti gibi. Nitekim hadis-i şerifte buyuruldu ki, sünnetime ve Hulefai Raşidin'in sünnetine sımsıkı sarılın. Buhari. Sünnet, adet, kanun manalarına da gelir. Mesela Allah'ın sünneti, Allah'ın kanunu demektir. Bu Kur'an-ı Kerim'de sünnetullah olarak geçmektedir. Allah'ın sünnetinde, kanununda asla bir değişiklik bulamazsın buyuruluyor. Ahzab suresi 62, Fetih suresi 23, Fatır suresi 43. ayetler. 5. Ehl-i sünnet, kurtuluş fırkasının adıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyurdu ki, Tirmizi'nin bildirdiği hadis-i şerifte, ümmetim 73 fırkaya ayrılır, 72'si cehenneme gider. Yalnız bir fırka kurtulur. Bu fırka benim ve eshabımın yolunda gidenlerdir buyuruldu. Bu fırkaya ehl-i sünnet vel cemaat denir. Sünnete uymanın önemi. Sual: Kur'an varken mezhebe ve hadise, yani sünnete uymak gerekir mi? Cevap: Sünnete uyulmasını Allahü Teala emrediyor. Birkaç ayet-i kerime meali şöyledir: Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Nisa suresi 80. ayeti. Peygamberin emrine uyun, nehyettiğinden sakının. Haşr suresi 7. ayeti. İndirdiğimi insanlara beyan edesin, açıklayasın. Nahl suresi 44. ayeti. Beyan etmek, ayetleri başka kelimelerle ve başka suretle anlatmak demektir. Alimler de ayetleri beyan edebilselerdi ve kapalı olanları açıklayabilselerdi ve Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarabilselerdi, Allah-u Teala peygamberine sadece sana vahyolunanları tebliğ et derdi. Ayrıca beyan etmesini emretmezdi. Sünnet, yani hadis-i şerifler, Kur'an-ı Kerim'i, mezhep imamları da sünneti açıklamışlardır. Alimler de mezhep imamlarının sözlerini açıklamışlardır. Hadis-i şerifler olmasaydı, namazların kaç rekat olduğu, nasıl kılınacağı, rükû ve secdede okunacak tesbihler, cenaze ve bayram namazlarının kılınış şekli, zekat nisabı, orucun, haccın farzları, hukuk bilgileri bilinmezdi. Yani hiçbir alim bunları Kur'an-ı Kerim'den bulup çıkaramazdı. Bunları Peygamber Efendimiz açıklamıştır. Sünneti müçtehid alimler açıklamış, böylece mezhepler meydana çıkmıştır. Allahü Teala bilmediklerinizi alimlere sorun buyurduğu gibi Peygamber Efendimiz de bu alimlere uymamızı emrediyor. Alimlere tabi olun. Deylemi. Alimler rehberdir. Neccar. Ulema enbiyanın varisidir. Tirmizi. Bize yalnız Kur'an'dan söyle diyen birine, İmran bin Husayn Hazretleri, ey ahmak, Kur'an-ı Kerim'de namazların kaç rekat olduğunu bulabilir misin dedi. Hazreti Ömer'e, farzların seferde kaç rekat kılınacağını Kur'an-ı Kerim'de bulamadık dediklerinde, Allahü Teala bize Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi. Kur'an-ı Kerim'de bulamadığımızı Resulullah'tan gördüğümüz gibi yapıyoruz. O seferde 4 rekat farzları 2 rekat kılardı. Biz de öyle yaparız buyurdu. Mizanül Kübra.